Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle bir ayet köşemizde Hucurat Suresinin ilk ayetini inşallah işlemeyi düşünüyoruz. Bu sure geçtiğimiz haftalarda anlatmış olduğumuz Fetih Suresinin hemen akabinde bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki sıralanışına göre 49. suredir. Nüzul sırasına göre de 105. sure olarak indirildiği nakledilmektedir. Hucurat suresi Medine'de nazil olmuştur. Medine'de indirilmiştir. Bu sure içinde pek çok ayet-i kerime, pek çok hüküm bulunduran ve mufassal kabul edilen, yani Kur'an-ı Kerim'in son kısımda bulunan surelerden bir tanesidir. Müminlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı gözetmeleri gereken edep, onunla bulunurken ondan uzak bulundukları sırada takip etmeleri gereken ana çizgiler ifade edilmektedir. Bunun dışında yine bu surede müminlerin birbiriyle arasındaki münasebetlere yer verilmektedir. Biz inşallah sırasıyla bu ayet-i kerimeleri bir bir ele almaya, işlemeye çalışacağız. Bugün sizlerle önce Hucurat suresi nedir? Onun hakkında çok kısa bir bilgi verelim. Ondan sonra da ilk ayet-i kerimesinden başlayarak bir müddet Hucurat suresinin ayetlerini günümüzle birleştirerek, ele almaya çalışarak işleyelim inşallah. Hucurat kelimesi odalar, hücreler demektir ve daha çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında bulunan hanelerini, odacıklarını ifade için kullanılır. Bu ifade, bu kelime surenin 4. ayetinde geçmektedir. İnşallah o ayet-i kerimeye gelince o odalarla ilgili de biraz malumat vermeye çalışırız. Bu surenin iniş sebeplerinden bir tanesi Temim kabilesinin bir grubunun temsilcilerinin Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmeleri, onun bulunduğu hanenin, odanın önüne giderek oraya Peygamber Efendimiz'e yüksek sesle seslenmeleri ve bir takım kaba saba hareketler yapmaları üzerine inmiştir. Bu heyetin Medine'ye gelişi Hicri 9. yılda, yani Peygamber Efendimiz'in vefatından yaklaşık bir yıl önce olduğu nakledilmektedir. İlk ayet-i kerime Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih Vettekullah İnnallaha semiyun alim buyurmaktadır. Meali şöyledir: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi görüş ve hükümlerinizi Allah ve Resulünün verdiği hükmün önüne geçirmeyin. Allah'a gönülden saygı duyup ona karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Evet, ayet-i kerime Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diye başlıyor. Kur'an-ı Kerim öncelikle müminleri muhatap almıştır. Onların Kur'an-ı Kerim'den istifade edeceğini, Kur'an-ı Kerim'in onlar için bir öğüt, bir hatırlatma, bir zikir olduğunu ifade etmiştir Rabbimiz. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri müminin imanını arttırdığı gibi kâfirin de küfrünü arttırır. Onlar anlayamadıkları, kenarında dolaştıkları ve işlerine gelmeyen bir takım hususları bildiren ayetler karşısında Allah'a, onun Resulüne ve Kitabullah'a, Allah'ın indirmiş olduğu kitaba karşı ileri geri yakışıksız ifadeler kullanırlar ve o manada anlayışsızlıkları ve ahmaklıkları sebebiyle isyanlarını, küfürlerini, inat ve kararlılıklarını arttırırlar. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim müminlerin hidayetini, fasık ve kâfirlerin ise küfrünü, isyanını arttırır. Bu manada Hucurat suresinde de Allah-u Teala ilk ayet-i kerimede muhatabının müminler olduğunu, iman eden kimselere ne yapmaları gerektiğini haber vermektedir. Ashab-ı kiramdan gelen bir rivayete göre onlar "Ya eyyühellezine amenu" diye başlayan ayetlere ayrı bir ihtimam gösterirlermiş. Ve kendi aralarında şöyle konuşurlarmış. Bu hitapla başlayan ayetlere kulak kesil. Çünkü bu ayetin, bu hitabın hemen akabinde müminlere karşı bir emir veya bir yasaklama gelmektedir. O halde Kur'an-ı Kerim bize hayatımızda düstur edineceğimiz iyilik ve kötülükleri bildiren, bize hayatı öğreten, dünyada yapmamız gereken ve yaptığımız sayede huzura, mutluluğa kavuşacağımız emirleri bildirdiği gibi sakınmamız gereken hususlara da ayrıntılı bir şekilde dikkat çekmektedir. Kur'an'ın emirleri nasıl insanın gönlünü yıkayıp onu her türlü küfürden, isyandan temizlerse, Kur'an-ı Kerim'in yasakları da yine müminin kurtuluşu içindir. Onu günahlara batmaması, isyan karanlıklarında boğulmaması içindir. Burada da Rabbimiz "Ey iman edenler" diyerek öncelikle müminlere hitap ediyor. Ve bir hususu, bir taraftan bakınca emir, bir taraftan bakınca nehi olan bir hususu belirtiyor. La tukattimu beyne yedeillahi ve rasuli. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Onların vermiş olduğu hükmün ötesine gitmeyin. Yani onlara itaat edin. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve onların peşi sıra gidin. Kendi başınıza onlardan ayrılarak ayrı bir yol, ayrı bir rota çizmeyin. Bu ayet-i kerime bütün müminlere hitap etmektedir. Yani ben Allah'a inanıyorum. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman ediyorum diyerek Allah'ın uluhiyetini, Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizin nübüvvetini kabul eden her mümin bu ayet-i kerimenin muhatabıdır. Peki Allah'ın ve Resulünün önüne geçmek ne demektir? Resul dediğimiz bir insandır. Maddi anlamda onun önüne geçmek mümkündür. Ama haşa, Allah-u Teala bir cisim, bir bedene sahip değildir ki onun önüne geçelim. O zaman bu ifadeyi maddi olarak değil, manevi olarak anlamak gerekir. Peki Allah ve Resulünün önüne geçmek ne demektir? O zaman manevi olarak Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdiği zaman onun aksine gitmemek. Bir şeye davet ettiği zaman orada tembellik göstermemek, ağırdan almamak. Bir hususta şöyle yapın dediği zaman, hayır biz onu beğenmedik, siz kendiniz bunu yapın, biz kafamıza göre işler yapacağız dememek. Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi, Allah kendilerini cihada çağırdığında İsrailoğulları, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız, sizi bekleyeceğiz demişlerdi. Bu bir edepsizlikti. Bu imanın zaafını gösteren çok önemli bir işaretti. İşte bu ayet-i kerimede Rabbimiz müminlerin böyle bir edepsizlikten uzak durmalarını emrediyor. Çünkü iman itaati gerektirir. Bu hususta başka ayet-i kerimeler de var. Müminlerin vasıflarını anlatan bir ayet-i kerimede Rabbimiz, onlar herhangi bir konuda aralarındaki bir tartışma mevzuunda ayrılığa düştüklerinde meseleyi Allah'a ve Resulüne getirirler buyurmaktadır. Meseleyi Allah'a götürmek ne demek? Yani Allah'ın kitabına müracaat etmek. Hakem olarak Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın vahiylerini hakem seçmek. Resulüne götürmek de Peygamber Efendimiz sağ iken yanına gidip ona müracaat etmek, ihtilaflarda onu hakem kabul etmek. Vefat ettiği, aramızdan ayrıldığı esnada da onun geride bıraktığı sünnetine, hadis-i şeriflerine müracaat etmektir. O halde müminin hayat rehberi bellidir. Müracaat edeceği kaynaklar bellidir. Ben iman ettim diyen insan, hayatının her safhasında önünde Allah'ı ve Resulünü bulur. Kitap ve sünnetin rehberliğinde hayatına devam eder ve yine onun rehberliğinde karşılaştığı problemleri çözmeye çalışır. Bu sadece afaki, nazari bir hüküm değildir. Teoride böyle değildir. Ashab-ı kiram da hayatları boyunca bu ayet-i kerimeyle amel etmişler ve bunun gereğini yapmaya çalışmışlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anhı Medine döneminin sonlarına doğru Yemen'e vali olarak tayin edince ona bir takım nasihatlerde bulunmuş ve onun nasıl bir hareket tarzı takip edeceğini, insanlara nasıl yöneteceğini ayrı ayrı hem ifade etmiş hem de ona sorular sorarak bu hususta bir hata yapıp yapmayacağını öğrenmek istemiştir. Mesela sorduğu sorulardan bir tanesi, önüne bir dava geldiğinde ne ile hüküm vereceksin şeklindedir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Rahle-i Nebevi'de Peygamber Efendimizin eğitiminde yetişmiş bir sahabi olarak valilik yapmaya hak kazanacak derecede Peygamberimizin terbiyesinden geçmiş bir insan olarak bu soruya Allah'ın kitabıyla hüküm vereceğim demiştir. Peygamber Efendimiz, peki aradığını orada bulamazsan diye tekrar sorunca, o zaman Resulullah'ın sünnetiyle diye cevap vermiştir. Peygamber Efendimiz, ya orada da bulamazsan deyince Hazreti Muaz, o zaman kendi görüşümle hükmederim buyurarak bir sıralama, bir tertip belirlemiştir. Önce Allah'ın kitabı, sonra Resulünün sünneti, sonra da o konuda iyice pişmiş, olgunlaşmış, yetişmiş bir alim, bir fakih olarak, bir müçtehit olarak kendi içtihadıyla, kendi görüşüyle amel etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'den bu düşüncelerini duyunca, bu sözlerini duyunca memnun olmuş ve kendi elçisinin, Allah'ın elçisini memnun edecek şu sözlerinden dolayı Allah'a hamd ederim demiştir. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerden, müminlerin alim olanlarından, idareci olanlarından bu tertibe riayet etmelerini istemektedir. Yani karşılarına gelen her türlü problemde önce Allah'ın kitabına müracaat etmek. Adeta onu didik didik etmek. İçinde kendi derdiyle ilgili bulabileceği bir şey var mı yok mu onu bilmek. Onu aramak ve onunla hükmetmek. Öncelik bu. Ardından orada eğer net bir şekilde ifade edilmiş, kendi derdine bir derman bulamazsa, ikinci ana kaynak olarak sünnet-i nebeviye, Peygamber Efendimizin sünnetine müracaat etmek. O da bir deryadır. Peygamber Efendimizin 23 yıl boyunca söylediği, yaptığı, uyguladığı, görüp müdahale etmediği her şey sünnet kavramı içinde değerlendirilir. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenme ve yaşama noktasında bizler kendi aralarında müthiş bir yarış içindeydiler ve o öğrendikleri hadis-i şerifleri, sünnet-i nebeviyeyi kendilerinden sonraki nesillere, kuşaklara ulaştırmak için de yine insanüstü bir gayret göstermişlerdi. O halde onlar o gün sünnet olarak ne biliyorlarsa kendi evlatlarına, ondan sonraki nesillere bunu ulaştırmak için ellerinden geleni artlarına koymamışlardı. Gerek ezberlemek suretiyle, gerek yazıp eserler meydana getirmek suretiyle, gerekse hayatlarında bir ömür boyunca tatbik etmek suretiyle o sünneti yaşatmışlardı. İşte bu sünnet, yani Peygamber Efendimizin hayatı, ölçüleri asırlar boyunca müminler için ikinci müracaat kaynağı olmuştur. Şayet daha sonradan meydana gelen bir problem ortaya çıkmış ve gerek kitapta, gerek de sünnette onun hükmü net bir şekilde bulunamamışsa, o zaman tıpkı Hulefai Raşidin döneminde yapıldığı gibi ulema ve idareciler bir araya gelir ve o meselenin nasıl çözülmesi gerektiği hususunda istişareyle veya kendi ilmi kanaatleriyle bir içtihatta, bir görüşte bulunurlar. Ashab-ı kiramın bilhassa Hulefai Raşidin dönemindeki bu içtihatları, bir araya gelip sarf etmiş olduğu görüşler daha sonraki nesiller için icma oluşturmuştur. İcma ise bir devirdeki Müslümanların tek bir konu hakkında görüş birliğine varmaları demektir. O halde bizim yolumuzun haritası biraz daha şekillenmiş olmakta ve önce kitap, ardından sünnet, üçüncü müracaat kaynağı olarak da icma karşımıza çıkmaktadır. İşte bütün ulema, kendisine Müslümanım diyen ve Müslümanca yaşamak için kitabı, sünneti, icmayı değerlendiren bütün ulema, Bundan gerek kıyas yoluyla, gerek diğer başka metotlarla yaşamak için bir takım prensipler çıkarmışlar ve İslam'ın hem mevcut olan problemlerine hem de ileride karşılaşılabilecek problemlerine hükümler, deliller ortaya koymuşlardır. Bugün biz çağımızda karşılaştığımız, daha önce hiçbir zaman gündeme gelmemiş problemlerle ilgili de aynı metotları takip ederek, bu işte uzmanlaşarak neticeler çıkartmalıyız ve kendi derdimizin, gündelik problemlerimizin, ticari hayatımızın, evlilikle ilgili sıkıntılarımızın kaynağını kitaptan, sünnetten, icmadan ve diğer müçtehitlerin hükümlerinden, yani mezheplerin görüşlerinden arayıp bulmalıyız. Kendimize en uygun meseleyi delilleriyle inceleyip nihai bir karara varmalıyız. Fakat bir hadis-i şerifi daha nakledelim, mevzuyu toparlayalım. Her ne kadar çeşitli müftilere gitsek, çeşitli mezhepler hakkında araştırma yapsak ve iyi kötü bir neticeye varsak, bir fetvaya varsak da, her kalbi selim olan, gönlü bulanmamış, vicdanını iptal etmemiş Müslüman, sonuçta yapmak istediği şeyle ilgili son kararı kendi vicdanına danışmalıdır. Vicdan en sapmaz, yanılmaz, doğruyu gösteren ölçülerden bir tanesidir. Bunu da yine biz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ölçülerinden anlıyoruz. Fakat şunu tekrar belirtmekte fayda var. Bazen insanın nefsi, aklı onu şaşırtır. Yanlışı süslü göstermeye çalışabilir. O yüzden ana prensibimiz sadece vicdan, sadece alışkanlıklar, aklımız değil, ilk müracaat edeceğimiz şey kitaptır, sünnettir, Allah ve Resulüdür. Bu, iman etmenin bir gereği olduğu gibi takva sahibi olmanın da bir gereğidir. Çünkü ayet-i kerimenin hemen devamında Rabbimiz vettekullah buyurmaktadır. O halde Allah ve Resulüne tabi olmak, onların önüne geçmemeye çalışmak, onların hükümlerine boynunu bükmek, imanın en önemli vecibelerinden, gereklerinden biri. Aynı zamanda takvanın da olmazsa olmazlarından birisidir. Bir insanın Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini elinin tersiyle iterek, oradaki ayetlerde yazanları görmezden gelerek, hadis-i şerifleri okumadan, değerlendirmeden, onlara aykırı beyanlarda bulunması veya onları reddetmesi yahut onlara ters bir hayat sürmesi takva olamaz. Takva, Allah'ın korkusunu, kendisini murakabe altında tuttuğunu her an hatırlamaktır. Bunu düşünmektir, hissetmektir. Bunu hayatının prensibi haline getirmektir. Nitekim ayet-i kerimenin son kısmında İnnallâhe semî'un alîm buyurulmaktadır. Yani Allah muhakkak ki şüphesiz semî'dir. Yani sizin yaptığınız her şeyi işitir, bilir, haberdardır. Bir kulağa ihtiyaç olmadan, bir sesin yükselmesine muhtaç olmadan, insanın içinden geçen duyguları, düşünceleri bilebilir ve insanların kendi arasında fısıltıyla konuşmalarını bilir. Ayrıca yüksekten başka insanlara söylediği her türlü sözden de haberdardır. Alim'dir. Allahü Teala ilim sahibidir. Her şeyden haberdardır, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O halde müminler her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten Yüce Allah'tan, onun huzurunda hesap verme gününden korkmalı. Şu kısa dünya hayatında Allah'ın hükmünün önüne geçmemeye çalışmalıdır. Resulünün ahkamını bildirdiği hadis-i şerifleri çiğnememeye çalışmalıdır. Bu imanının bir gereğidir. Aksi halde o her şeyden yüce olan, her şeyi bilen, her şeyi işiten Allah-u Teala onun yaptıklarını er geç önüne koyacaktır. Bir hadis. An İbni Mes'udin radıyallahu anh, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal, inne sıdka yehdi ilel bir, ve innel birra yehdi ilel cenne, ve innel racule le yastuku hatta yüktebe indallahi sıddıkan, ve innel kezibe yehdi ilel fucur, ve innel fucura yehdi ilen nar, ve innel racule leyekzibu hatta yüktebe indallahi kezzaben. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete ulaştırır. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya, fücura sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edince Allah katında çok yalancı, yani kezzap ismiyle anılır. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize doğruluk ve yalancılık hakkında çok net ifadelerle bilgi vermektedir. Bir insan mümin olarak doğru olmanın, doğru söylemenin ve doğruların yanında yer almanın müşahhas bir örneğidir. Yalan müminin ağzına yakışmaz. Yalanla iman bir arada olmaz demiş ecdadımız. Burada da doğruluğun insanı birre, yani iyiliğe, güzelliğe, bütün hayır ve iyiliklerin hepsine birden götürdüğünü haber vermektedir. Doğru söz karşılığında zaman zaman bir takım sıkıntılar da olsa insana mutlak hayır, mutlak güzellik ve her türlü iyiliğin, güzelliğin, hayrın bulunduğu birri nasip eder. Böyle bir güzellik kumkuması, böyle saf güzellik sonunda insanı cennete kavuşturur. Bu cennet her zaman dünya hayatında olmaz. İnsanın başına bazen doğruluk sebebiyle bir takım sıkıntılar, belalar da gelebilir dünyada. Fakat insanın gerçek hayatı ahiret yurdu olduğu için doğru olması, doğru söylemeye devam etmesi gerekir. Her ne kadar burada bir takım sıkıntılara maruz kalsa da sonunda ulaşacağı mutlak hayır, ebedi güzellik yani cennet hayatıdır. Ve Rabbimiz doğru söylemeyi seçen, hayatı boyunca doğruluk üzere yaşayan, dosdoğru olan istikamet ehli müminleri Sıddık ismiyle anmaktadır. Hepinizin malumu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimize Sıddık ismini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermişti. O da Miraç hadisesinin hemen akabinde kafirler Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimize gelmişler ve bak arkadaşın ne söylüyor? Göklere çıktığını, orada cenneti, cehennemi gördüğünü vesaire anlatıyor. Bunu da mı doğrulayacaksın demişlerdi. Hazreti Ebubekir Efendimiz ben dedi ondan bundan daha ötesini duydum ve ona iman ettim. Bunu mu inkar edeceğim der ve onların beklediği cevabı vermez. Bu hadise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca ona Sıddık ismini vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Sıddıkların da şehitlerle beraber Allah'ın nimet verdiği kimseler olarak peygamberlerin yanında bulunacağı, cennette onlarla beraber bulunacağı bildirilmiştir. O halde Sıddık olmanın yolu sadık olmaktan, doğru sözlü olmaktan, hayatı doğrularla yaşamaktan geçiyor. Bunun tam aksi, yalancılık ise insanı fücura, günahkarlığa götürüyor. Başka bir ifadeyle, iyilik peşi sıra iyiliği getiriyor. Ufacık hatalar da peşi sıra kötülüğü getiriyor, zincirleme olarak. Ve nihayet insan yalan söyleye söyleye, facir, günahkar olduğu gibi, o fücur da kendisini cehennemlik yapıyor. Allah korusun. Sadece bu da değil. Allah katında o facirin, o cehennemlik günahkarın ismi de Kezzab ismiyle yad ediliyor. Yani çokça yalan söyleyen. O halde mümin hayatını doğruluk ekseniyle yaşar. Bedeli ne olursa olsun doğruluğu tercih eder. Her ne kadar zaman zaman bu doğruluk sebebiyle bir takım sıkıntılara maruz kalsa da neticede Allah'ın rızasına giden yol, mutlak hayır ve güzelliğe giden, birre giden yol, cennete giden yol doğruluktan geçer. Allah-u Teala bizi doğruluktan ayırmasın. Doğruların yanından ayırmasın, bizi sıddıklar zümresine dahil ederek Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Bir kıssa. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Ebu Hanife her gece 300 rekat namaz kılardı. Bir gün yoldan geçerken bir kadının başka birisine her gece 500 rekat namaz kılan adam var ya işte şu zattır dediğini duydu. Ebu Hanife bu sözde kadın yanılmış olmasın diye o günden sonra her gece 500 rekat namaz kılmaya niyet etti. Başka bir gün yolun üstünde yine çocuklar kendi aralarında konuşurlarken birisi diğerine işaretle şu zat var ya her gece 1000 rekat namaz kılmaktadır diyerek Ebu Hanife'yi gösterdi. Bu sözü duyunca Ebu Hanife artık gecelik ibadetini 1000 rekata dönüştürdü. Talebelerinden biri bir gün, "Ey Ebu Hanife, halk senin hakkında imam gece uyumuyor," diyordu. Bunun üzerine Ebu Hanife, "İşte o günden sonra bir daha gece uyumamaya başladım," diyor. Sebebi soranlara da, "Çünkü Allah Teala kütüleme sadedinde öyle kişiler vardır ki yapmadıkları şeylerden dolayı övülmelerini arzu ederler," buyurmuştur. Ali İmran Suresi 188. ayet. "İşte bu zümreden olmamak için bundan sonra sırtımı yere koymam," dedi ve 30 sene boyunca yassı için aldığı abdestle sabah namazını kılmıştır. Bu rivayet Feridüddin Attar'ın Tezkiretül Evliya adlı eserinde vardır. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten insanlar başkaları hakkında iyi kötü pek çok şey konuşurlar. Biz kendi hakkımızda duyduğumuz sözler sebebiyle bazen çok incinir, kırılır, bazen de konuşulmasından memnun oluruz, övünürüz. Burada Ebu Hanife'nin verdiği ölçü çok farklı. O, duyduğu sözleri, kendisi hakkındaki söylenen güzel, faziletli sözleri, onların zannı boşa çıkmasın diye, göründüğümden farklı olmuş bulunmayayım diye kendini zorlayarak o sözlerin hakkını vermeye çalışıyor. Bu aslında bir müminin güzel bir ahlakı. Yani dışarıya verdiği intiba güzel, hoş bir sada ise o intibanın hakkını vermeye çalışıyor. Demek ki ben dışarıdan bu şekilde görülüyorum, o zaman böyle iyi bir insan olmalıyım duygusuyla, düşüncesiyle hareket ediyor. Biz mümkün olduğu kadar içimizin bir, dışımızın bir olmasına çalışmalıyız. Dışarıda verdiğimiz güzel intiba yanında iç dünyamızdaki kendimizin bildiği problemleri de aşmaya çalışmalıyız. Ve insanların sözlerine, bizim hakkımızdaki dedikodularına, bizim hakkımızdaki kötü kanaatlerine de çok fazla takılmamalıyız. Ne insanların aşırı derecede övmesi, ne de onların aşırı derecede yermesi bizim için bir ölçü olmamalıdır. Gücümüz yettiği kadar iç dünyamızda samimi olarak yaşayabildiğimiz kadar Allah'ın dinini yaşamaya, yaşatmaya çalışmalıyız. Nihai olarak bizim hakkımızda hüküm verecek olan Allah-u Teala'dır. Fakat burada yeri gelmişken kıssayla alakalı bir hususu daha ifade etmekte fayda görüyorum. Burada İmam-ı Azam'ın geceleyin hiç uyumaması, onun gündüz de hiç uyumadığını göstermez. Sonuçta uyumak mübahtır. Bazen öyle bir an gelir ki uyumak da bir ibadete dönüşür. Allah geceyi uyumamız için vermiştir. Fakat bütün gecenin uykuyla heder edilmesi de esnafımızın, selef-i salihinin yapmadığı bir şeydir. Onlar her ne kadar biz peşlerinden gidemezsek de gecelerini kendileri için dinlenme zamanı, aileleri için ve Allah-u Teala ile buluşmak zamanı olarak taksim etmişlerdi. O halde bütün geceyi sadece ibadetle geçirmek, gündüzün hepsini uykuyla geçirmek veya bir ibadetle geçirmek, bunlar insanın dengesini bozan, hayatını ters yüz eden durumlardır. İtidal, denge hayat boyunca çok önemlidir. Bu yüzden Ebu Hanife'nin her ne kadar halkın hüsnü zannını boşa çıkartmamak için kendi kendine verdiği bir takım sözleri olmakla beraber bu herkes için uygulanacak bir ölçü değildir. Allah gecede istirahat etmemizi, gündüzünde de maişetle ve kendi rızkını, maddi ve manevi rızkını aramak için geçirmemizi biz insanlara emretmiştir. Hayat boyunca bu dengeyi gözeterek yaşamalıyız ki hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur edelim. Rabbimiz bizi maddi manevi rızıklarının peşinde koşarken dünya ahiret dengesini şaşırmayan gerçek muttakilerden eylesin. Peygamber Efendimizin bu husustaki ölçülerine de azami titizlik gösteren bahtiyar müminlerden eylesin. Bu haftada programımızı bu cümlelerle bitirmiş olalım. Önümüzdeki hafta yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.